Engellilere Karşı Ayrımcılıkla Mücadele Savunu ve İzleme Projesi. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye İşbirliği ile Engellilerin Toplumsal Entegrasyonu Programı çerçevesinde Merkezi Finans ve İhale Kurumu tarafından desteklenmekte ve Engelliler Konfederasyonu tarafından uygulanmaktadır. Engellilere Karşı Ayrımcılıkla Mücadele Savunu ve İzleme Projesi. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye İşbirliği ile Engellilerin Toplumsal Entegrasyonu Programı çerçevesinde Merkezi Finans ve İhale Kurumu tarafından desteklenmekte ve Engelliler Konfederasyonu tarafından uygulanmaktadır. Ayrımcılıkla mücadele bağlamında engelli insan hakları, Ünite 1, Temel Kavramlar ve Engelliliğe Giriş. Temel Kavramlar ve Tanımları. Temel kavramlar çerçevesinde konumuzun yeterince anlaşılabilmesi için bazı kavramların tanımlanması ve içeriklerinin açıklanması gerekmektedir. Bu bağlamda hak engelli, ayrımcılık ve engelliye dayalı ayrımcılık kavramları ele alınacaktır. Hak, hukuk düzeni tarafından kişiye tanınan yetki olarak tanımlanmaktadır. Bu yetki sayesinde kişi bazı özgürlüklerden ve olanaklardan yararlanabilmektedir. Bu nedenle hakkın öznesi kişidir. Kişilik ise özgür bireyin sahip olduğu bir niteliktir. Bu yüzden ilkel köleci ve feodal toplumlarda hak kavramından söz edilemez. Çünkü ilkel toplumlarda birey komünal kolektif içerisinde erimiş ve kaybolmuştur. Köleci toplumda efendisine bağlı, gerektiğinde alınıp satılabilen ve öldürülebilen, konuşan, alet olarak görüldüğü için insan yerine bile konulmayan bir köle, feodal toplumda ise Allah'ın kulu, feodal beye kayıtsız, koşulsuz, bağımlı, toprak bent bir köylüdür. Bu nedenle bireyin hak öznesi kişi olabilmesi için köleci ve feodal bağımlılıklardan kurtulması, emeğini istediği kapitaliste satan özgür sanayi ya da tarım işçisi olması gerekmektedir. Tabii hukuk anlayışına göre hak, sıkı sıkıya insana bağlı, onun doğumla kazandığı vazgeçilemez, devredilemez ve dokunulmaz niteliklerdir. Bu niteliklerin toplamı özgür bireyi yani insanı oluşturur. Toplumsal sözleşme anlayışına göre tarihin çok eski zamanlarında özgür olarak yaşayan insanlar giderek güçlünün güçsüzü ezmesi ve ortaya çıkan anarşi karşısında yetkilerinin yani hak ve özgürlüklerinin bir bölümünü yazılı olmayan bir toplumsal sözleşme ile devlet adı verilen bir organizasyona devretmişlerdir. Fakat yetkileri ve egemenlik hakkını elinde topladıkça ceberrütleşen devletten bu yetkileri alabilmek için mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Başta yaşam ve özgürlük olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetleri de kapsayacak biçimde sağlığına ve esenliğine uygun bir yaşam düzeyine kavuşma, yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma, barışçıl amaçlar için toplanma ve dernek kurma, evlenme, mal ve mülk edinme, çalışma, işini seçme, din, vicdan, düşünce ve anlatma hakları gibi hak ve özgürlükler, evrensel insan hakları bildirgesine yer alan temel insan hakları dizgesini oluşturmaktadır. Engelli. Bu sözcük son yıllarda ortaya atılmış ve benimsenmiştir. 3 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6462 sayılı kanun ile mevzuatımızdaki bütün sakat ve özürlü sözcükleri engelli sözcüğü ile değiştirilmiştir. Günümüzde engelli sözcüğü bireyin kişisel bir özelliğine değil de toplumsal ve çevresel etkenlere dikkat çekmesi bakımından önemli bir zihniyet değişikliğine zemin hazırlayıcı niteliktedir. Ancak bu sözcük bireyin kişisel özelliğine dikkat çeken sakat ve özürlü sözcüklerinin bütün içeriğini yansıtmamaktadır. Bireyin engelli olmasına yol açan tüm etkenler ortadan kaldırılsa, insanlığın ulaştığı uygarlık ve teknoloji düzeyi bireyin tam anlamıyla bağımsızlaşmasına olanak sağlasa bile çeşitli nedenlerle gözü görmeyen, kulağı duymayan, konuşma bozukluğu olan, yürüme güçlüğü çeken, elsiz, kolsuz, bacaksız insanlar var olmaya, dolayısıyla bu insanlara ne ad verileceği sorunu, iletişim aracı olan dilin gündemini işgal etmeye devam edecektir. Kaldı ki bugün de yerine göre bu sözcüklerden en uygun olanını kullanma gereksinimi sık sık karşımıza çıkmaktadır. Söz gelişi trafik kazasında 3 kişi sakatlandı tümcesi yerine trafik kazasında 3 kişi engellendi dememiz bizi gülünç durumlara düşürebilir. Bir olayı anlatırken bireysel bir eksikliğe dikkat çekmek için kör sözcüğünü yeğleyebiliriz. Bu nedenlerle sözcük fetişizmi tehlikesine düşmeden bulunduğumuz ortama ve konuştuğumuz olguya göre engelli, özürlü ya da sakat sözcüklerinden herhangi birini kullanabiliriz. Bu açıklamalardan sonra engelli sözcüğünün tanımına geçebiliriz. 5378 sayılı kanun bu sözcüğü şöyle tanımlamaktadır. Engelli fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireydir. İnsanlık tarihi boyunca fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeylerde kayıpları olan bireyler her zaman var ola gelmiştir. Savaşlar, beslenme kaynaklarının yetersizliği, salgın hastalıklar, kazalar, deprem, sel gibi doğal afetler ve kalıtsal etkenler her dönem sakat bireylerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Dönemlere göre değişen toplumun sakat bireye karşı tutum ve davranışlarıdır. Bu tutum ve davranışlar yaşanılan toplumsal yapına ve üretim biçiminin düzeyine ve özelliklerine göre farklılıklar göstermiştir. Temel soru şudur. Var olan üretim biçimi ve toplumsal iş bölümünün düzeyi sakat bireyin yaşamasına ve bir işlev yerine getirmesine olanak vermekte midir? Bu sorunun yanıtı olumlu ise sakat bireyin yaşamasına ve toplumsal iş bölümü içerisinde yer almasına toplum tarafından izin verilmekte. Bu soruya verilen yanıt olumsuz ise sakat birey bir biçimde yok edilmekte ve öldürülmektedir. Bu durum toplum vicdanını yaraladığı için söz konusu öldürme eylemleri geleneksel ya da dinsel törenlerle gerçekleştirilmekte ve meşrulaştırılmaktadır. Böylece toplum vicdanı susturulmaya çalışılmaktadır. İlkel toplumlarda sakatlar ıssız dağ başlarına ve akarsulara bırakılarak öldürülmektedirler. Çünkü toplumun üretim düzeyi ancak bir kişinin karnını doyurmasına olanak vermektedir. Üretim dışında kalan sakatlar ve yaşlılar binbir çabayla elde edilebilen beslenme kaynaklarına ortak olmakta ve topluluğun devamlılığını tehdit etmektedirler. İlkel topluluk için onlar asalaktır ve fazladan boğazdır. Köleci toplumlar, üretim araçlarının gelişim ve geniş köle kitlelerinin emeği sayesinde önemli bir üretim fazlası elde edebilmiş. Bu nedenle sakatları öldürmek yerine onlara toplumsal iş bölümü içerisinde yer vermiştir. Eski Roma'da körlerin pazu gücünden yararlanılır, körler ya da bostan dolaplarına beygir yerine koşulur ya da kalyonlarda kürekçi olarak çalıştırılır. Roma kentinin varoşlarında özgür Romalıların eğlence ve cinsel gereksinimlerini karşılayan şarkıcı kör kızların yaşadığı mahalleler bulunurdu. Eski Çin imparatorları ise körlerin ezber yeteneğinden yararlanarak onlara imparatorluk fermanlarını ezberletip memleketin dört bir yanına gönderirlerdi. Osmanlı toplumunda sesi güzel, nefesi güçlü körlerin hafız olarak değerlendirilebildiğini biliyoruz. Orta Çağ'ın feodal toplumlarında sakatlar ya devletin veya kilisenin himayesine alınarak aciz hanelere kapatılmış ya da dilenci şebekelerin eline düşerek halkın merhamet duygularından yararlanıp yaşamlarını sürdürmeye çalışmışlardır. Burjuva devrimleriyle birlikte ortaya çıkan aydınlanma döneminde insan hakları hareketine koşut olarak sakatların da insan oldukları, bu nedenle bazı haklara sahip olmaları gerektiği anımsanmış, onların eğitim ve istihdamı yolunda bazı adımlar atılmaya başlanmıştır. Sakatların mesleki eğitimi, rehabilitasyonu ve istihdamı konusundaki asıl gelişmeler 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan iki dünya savaşı sırasında ve meydana gelmiş, sağlıklı nüfus cephelere sürülürken kadınlar, çocuklar ve sakatlar cephe gerisinde boş kalan üretim sürecinin içerisine çekilmiştir. Böylece sakatların üretim sürecinde nasıl bir rol üstlenebilecekleri denenmiş ve öğrenilmiştir. Bu yüzden sakatlara yönelik haklar ulusal ve uluslararası belgelere 2. Dünya Savaşı'ndan sonra girmeye başlamıştır. Ayrımcılık, bir grup insanın dil, din, cinsiyet ya da bedensel farklılıklarından dolayı diğer insanlarla eşit koşullar altında temel hak ve özgürlüklerini kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını engelleyen her türlü ayrım, dışlama ya da kısıtlamalardır. Özidda 2010 araştırması. Bu tanım çerçevesinde tarihsel olarak engelliliğe, cinsiyete, sınıfsal, konumandisel inanışa, ırk ya da etnik kökene, yaşa, cinsel yönelime dayalı ayrımcılık biçimlerinden söz edebiliriz. Engelliliğe dayalı ayrımcılık. Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleriyle eşit koşullar altında kullanılması veya bunlardan yararlanılması önünde engelliye dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlamadır. 5378 sayılı yasa. Tarihin ilk ayrımcılık biçimi engelliye dayalı ayrımcılıktır. İnsanlığın toplum olarak yaşadığı andan itibaren üretim dışı kaldıkları ve toplumun binbir güçlükle elde ettiği kıt beslenme kaynaklarına ortak oldukları için sakatlara karşı sert ayrımcı tutum ve davranışlar sergilenmiş, olumsuz değer yargıları beslenmiştir. Dinsel, insani ve vicdani nedenlerle bastırılan ayrımcı duygular bilinçaltına itilmiş ama her dönem çeşitli vesilelerden en acımasız biçimleriyle kendilerini hissettirmişlerdir. Gayipten haber veren kişiler olarak düşünülen körlerden korkulması, sakat doğumların bir uğursuzluk işareti olarak görülmesi, cüzamların ıssız adalarda ölüme terk edilmesi, günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirinin öğretmenlik hakkının engellilere yasaklanmasını öngören yönetmeliğin iptali için açılan davanın duruşmasında Danıştay yargıçlarına hitaben "Siz olsanız çocuklarınızı kör bir öğretmene teslim eder misiniz?" sorusu, Keçiborlu'nun Senir Lisesi'ne felsefe öğretmeni olarak atanan görme engelli İbrahim Er'in okuldan uzaklaştırılması için velilerin başlattıkları kampanya, çok çağdaş olarak tanıdığımız Gazel Sanatlar Okulu müdüresi Profesör Doktor Can Etil'in okulun sınavını birincilikle kazanan Ceyda'yı altyapımız uygun değil gerekçesiyle öğrenciliğe kabul etmemesi, bütün bunlar engelliye dayalı ayrımcılığın bazı örnekleridir. Ünite 2. İnsan haklarından engelli haklarına geçiş, hak temelli yaklaşım, insan haklarının doğuşu ve gelişimi. İnsan hakları kavramı reform ve Rönesans hareketlerini izleyen aydınlanma döneminde ortaya çıkmıştır. Feodal toplumun bağrında filizlenip gelişen kent soylu sınıf, burjuvazi, mücadele bayrağına, orta çağa ait feodal değerlere karşı özgürlük, eşitlik, adalet, kardeşlik gibi sloganları yazarak dünya ve din derebeylerine karşı çetin bir mücadeleye girişmiş, akıl ve insan odaklı rasyonalizm ve hümanizm gibi düşünce akımlarını desteklemiş, insanların doğuştan getirdiği vazgeçilmez, dokunulmaz ve devredilmez hakları bulunduğunu ileri sürmüştür. Ümmet yerine ulus kavramını geliştirmiş, egemenliği gökten yere indirerek ulusa devretmiş, dogmaların ve hurafelerin yerine aklı özgürleştiren laikliği savunmuştur. Başça amacını demokratik cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Milli pazarı yaratarak toprak parçasını yurt, bireyi ise haklarla donatılmış yurttaş haline getirmiştir. İnsan haklarından engelli haklarına geçiş. Aydınlanma sürecinde gelişen insan ve akıl odaklı düşünce akımları, o güne kadar dibe bastırılmış ve görünmez hale getirilmiş engellerin anımsanmasına da yol açmış, engellerin de insan oldukları, dokunulmaz haklara sahip bulundukları kavranmaya, eğitim ve iş yaşamına katılmaları için bazı önlemler alınmaya başlanmıştır. Öncelikle görme engellerin ve işitme engellerin eğitimine eğilinmiş, 19. yüzyılın ortalarında Braille yazısının icadıyla birlikte Fransa'da başlayan körler okulları hızla bütün kıtaya yayılmış, daha sonra ABD'de bu sürece katılmıştır. Engellilerin çalıştırılabileceği iş ortamları oluşturulmuş, özellikle işitme engellilerin çalışabileceği marangozhaneler kurulmuştur. Ancak bütün bu uygulamalar yaygın olmayıp deneme niteliğindedirler. Asıl gelişmeler 20. yüzyılda 20 yıl arayla yaşanan iki dünya savaşı sırasında ve sonrasında ortaya çıkmıştır. Sağlıklı genç nüfus cephelere sürülünce cephe gerisinde tarımda ve sanayide çocuk, kadın ve engelli emeğine gereksinim duyulmuş, bu deneyim engellilerin ne gibi işlerde başarılı olabilecekleri ilişkin bir laboratuvar rolü oynamıştır. Böylece engellilere yönelik istihdam politikalarının yolu açılmıştır. Özellikle savaşta sakatlanan kişiler için savaş sonrasında kaybedilen yetilerin yeniden kazandırılması ve sakatlanan kişilerin güçlendirilmesi amacıyla rehabilitasyon çalışmalarına başlanmış, bu doğrultuda yasalar hazırlanmıştır. Engelli kişilerin eğitiminin özel yöntemler gerektirdiğini keşfiyle birlikte özel eğitim pedagojisinin bir alt dalı olarak gelişmiş, önce ayrı okullarda özel yöntemlerle başlatılan eğitim, diğer okullarda kaynaştırma eğitimine dönüştürülerek yaygınlaştırılmıştır. Böylece istihdam, rehabilitasyon ve eğitim alanlarında belirginleşen engelli hakları ulusal mevzuatlardan çıkıp uluslararası belgelere yansımaya başlamıştır. Kuşku yok ki 10 Aralık 1945 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bu gelişme için sağlam bir temel oluşturmuştur. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin madde 2. herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir. Görüldüğü gibi bildirge, her ne kadar engelli bireylerden ve engelliye dayalı ayrımcılıktan söz etmemekte ise de, ayrımcılık nedenlerini ucu açık olarak saymakla engelliye dayalı ayrımcılığın yasaklanmasında yolunu açmıştır. Ayrıca İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin temellerini oluşturan, başta yaşam ve özgürlük olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetleri de kapsayacak biçimde, sağlığına ve esenliğine uygun bir yaşam düzeyine kavuşma, yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma, barışçıl amaçlar için toplanma ve dernek kurma, evlenme, mal ve mülk edinme, çalışma, işini seçme, din, vicdan, düşünce ve anlatma hakları gibi hak ve özgürlükler bütün insanlara tanındığına göre insanlığın ayrılmaz bir parçası olan engellilere de tanınmış olmaktadır. Tavsiye niteliğindeki İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ndeki hak ve özgürlükler 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bağlayıcı hale getirilerek güvenceye alınmıştır. Bu sözleşmenin 14. maddesi ayrımcılık yasağı başlığıyla yine ucu açık olarak sayılan nedenlere bağlı ayrımcılık türlerinin tamamını yasaklamıştır. 1966 tarihli Birleşmiş Milletler İkiz Sözleşmeleri, Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, MSHS ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, ESKHS'de kapsadıkları hak ve özgürlükler bakımından benzer niteliktedir. Ayrımcılık yasağı ile ilgili olarak kabul edilen temel ILO Sözleşmesi 1958 tarihli 111 no'lu ayrımcılık, istihdam ve meslek sözleşmesidir. Sözleşme, iş verme, eğitim ve çalışma koşullarının düzenlenmesinde ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal kimlik ve sosyal köken temelinde ayrımcılık yapılmasının ulusal politikalarla önlenmesi, fırsat ve uygulama alanında eşitliğin geliştirilmesi çağrısında bulunur. Birinci ayrımın sonu, sayfa 7.